İsmail Bey, bugünkü görüşmemize İran kuzeyindeki referandumla başlayalım. Türkiye epey bir bastırdı olmaması için başka ülkelerle birlikte aslında. Fakat referandum gidiyor. Bundan sonrası için neler öngörüyorsunuz? Ne olur bu referandum sonuçlanırsa ve bir evet yanıtı çıkarsa?
Bundan sonrası için tüm Ortadoğu aslında kritik bir süreç başlayacak. Sadece Türkiye tepkili değil, biliyorsunuz Irak hükümeti tepkili. Mesela yine dün İran Erbil civarındaki köylere atış yapmıştı. Sadece ülkeler değil, IŞİD de ve diğer güçler de önemli ölçüde bu girişime mesafeli. ABD bunlar arasında. Dolayısıyla bu andan itibaren Kürdistan meselesi artık Orta Doğu'nun güçler dengesinde yeni bir çatışmanın konusu ve sebebi haline gelecek. Zira Türkiye, Suriye ve İran'da kendi Kürt nüfusundan kaynaklı bu yapılanmanın olası bir milli güvenlik tehdidi oluşturabileceğini düşünüyor. Kaldı ki İran açısından daha başka bir soru var. O da mevcut Irak yönetiminin Şii ağırlıklı oluşu İran'a yakın bir hatta çekmişti. İran, Irak ve Suriye'den oluşan bir Şii hattı olarak bu hattı kurulmuştu. Dolayısıyla şimdi İran'dan Sünni özelliğe sahip Kürt nüfusunun ayrılıp bir başka devlet olarak varlığını sürdürme hedefi başta İran olmak üzere bölgedeki diğer bu girişime karşı ülkeler nezdinde ikinci bir İsrail diye eleştiriliyor. Burada Kürt nüfusu aslında en eli rahat olan belki Türkiye'dir. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği hedefini en azından önüne koymuş. Yakın zamana kadar, bugün itibariyle de Avrupa Birliği hedefi doğrultusunda çalışan, diğer ülkelere göre çok daha demokratik bir yapılanma gösteren, açık parlamento seçimlerini sürdüğü. Dolayısıyla Kürt nüfusun İran ve Suriye'dekine oranla, Irak'takine oranla öyle bir arzuya yönelmediği daha kaynaşmış bir toplum görüntüsü veriyor. Bu bakımdan esasen Türkiye bölge ülkelerine göre daha rahat, ancak Türkiye burayı gelecekte PKK'nın üst kazanabileceği bir mantıka ve bir adım sonra da Suriye'yle birleşmesi halinde Türkiye'nin Arap dünyasıyla bağını kopacağı bir ben olarak niteliyor ve bu iki hattın, yani Irak'taki Kürt yönetimiyle Suriye'deki yönetimin birleşmesi halinde Türkiye'nin kuşatılmış olacağı ve PKK'nın buradan besleneceği endişesini yaşıyor. Bütün bu nedenlerle Orta Doğu açısından önümüzdeki süreçte, belki de orta vadede büyük bir gerginliğin nedeni ya da gerekçesi haline gelebilir. Her ne kadar Barzani yönetimi çevre ülkeleri teslim etmeye çalışsa da, Türkiye'ye seslense de, İran'la bağlantı kurmaya çalışsa da etrafında esasen İsrail'den başka girişimine destek veren hiçbir ülke bulamadı. Bu nedenle Kürdistan konusu, yani Irak'taki Kürt yönetiminin bağımsızlık ilanı yakın bir süreçte, önümüzdeki süreçte bölgedeki güçlü ülkelerin, Rusya'nın, ABD'nin ve kısmen İran'ın bundan sonra süreyen bir biçimde müzakere yapacağı bir konu haline gelebilir. Çünkü önümüzdeki süreçte hem Irak'la komşu ülkelerin kendi milli güvenlik strateji konseptine ilişkin bir konu bu. Bir de olası çatışmaların başlangıcına bir gerekçe haline gelebilir. Dolayısıyla bugünden orta vadeye kadarki bir süreçte güçlü ülkelerin ya da bölge ülkelerinin müzakere edeceği bir başlık olarak Kürdistan'ı sürekli tartışabiliriz.
Almanya seçimlerine dönecek olursak, Türkiye ile Almanya arasında ciddi sorunlar ve atışmalar söz konusu oldu. Yine Merkel başbakan olarak seçildi. Sizce başbakan seçilmesiyle Türkiye ile arasındaki ilişkileri tekrar eskisi gibi normal bir hale mi getirir Almanya, yoksa bir kenara yazılır bütün bu olanlar ve gerginlik devam eder mi?
Ben Almanya ile Türkiye ilişkilerinin bundan önceki haline dönebileceğini pek düşünmüyorum. Biliyorsunuz Avrupa'da Türkiye ve Almanya liderleri hemen hemen aynı anda iktidara gelmiş ve halen koltuklarını koruyan liderler. Onlardan başka kimse kalmadı. Merkel de Sayın Erdoğan da aynı tarihlerde koltuğa oturmuşlardı. İkisi de güçlü birer lider. Bunun altını çizmek gerekir. Ve Alman lideri Merkel Erdoğan'a yakın bir süreye kadar çok büyük destek de vermişti. Bunu da belirtmek gerekir. Ancak ben artık Türkiye ile Almanya ilişkilerinin Alman iç kamuoyunun belirgin bir politik meselesi haline geldiğini görüyorum. Bilhassa 15 Temmuz sonrasında FETÖ bağlantılı kimselerin bir ülkeye gitmiş olması ve onların iade taleplerine rağmen verilmemiş olması, Türkiye'deki Alman vatandaşların tutuklu olması ve tahliye edilmemesi ve Türkiye'deki kimi basın özgürlüğü dahil demokratik problemlerin Almanya tarafından altının çiziliyor olması. Bununla bağlantılı Avrupa Birliği süreci Türkiye-Alman ilişkilerini hayli yıpratmış ve gelmişti. Ve Alman seçimlerinin temel meselelerinden biri haline gelmişti Türkiye meseleleri. O kadar ki seçimden önce tartışma programlarında bile Alman liderler seçim öncesinde Türkiye politikalarını üzerinde kamuoyunu bilgilendirmek zorunda kalmışlardı. Kim daha Türkiye ile ilişkileri askıya alır gibi bir başlık bile neredeyse konuşulmaya başlanmıştı. Bütün bu sürecin sonunda göründü ki Türkiye ile olan ilişkiler ve bununla bağlantılı biçimde Müslümanlar, Almanya'daki Müslüman toplumu ya da göç olgusu tartışıldığında bundan kazançlı çıkan ne merkez sağ Merkel ne işte merkez sol ne de sosyalist sol oldu. Bundan asıl kazançlı çıkan bu meselenin asıl sahibi oldu. AfD adı verilen Almanya'da şimdi neonazi diye tarif edilen yeni siyasi parti oldu. Özellikle Almanya'daki göçmenlerin ülkelerine iadesini isteyen, hatta bir önceki referandumda Recep Tayyip Erdoğan'a evet oyu veren Türklerin geri gönderilmesini arzu eden, mültecilerin ülke dışında kamp kurulmasını öneren, Avrupa Birliği'ne ve Euro'ya karşı bir tutum izleyen AfD, bütün bu yabancı düşmanlığına kadar varan, yer yer Almanya'daki ve Avrupa'daki Müslüman göçüne itiraz eden bu politikaları nasıl kazananı oldu? Hem merkez sağ kaybetti, hem merkez soldaki sol seçeneklerin hepsi birden çöküş yaşadı. Sadece Sosyal Demokrat Parti değil, aynı zamanda Belinki adı verilen sol parti ve Yeşiller de oy kaybettiler ve AfD %13'e kadar oyunu tırmandırıp üçüncü parti oldu. Ben koalisyon ortağı olacağını ihtimal vermiyorum ama şimdi artık o bir duyarlılık temsil ediyor tabii. Dolayısıyla bundan sonra AfD bu güçle meclisteyken Almanya'daki oluşacak koalisyon hükümetinin Türkiye'nin ilişkileri yumuşatma, eski haline geri getirme gibi bir ihtimalin olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki süreç Alman-Türk ilişkileri bakımından sanki gerginliğini koruyacak gibi görünüyor.
İsmail Bey, size son olarak İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının neye işaret ettiği, bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Kadir Topbaş neden istifa etti ve bunun Adalet ve Kalkınma Partisi açısından anlamı nedir?
Kadir Topbaş biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda Amerika'daydı ve darbeden 3 gün sonra Türkiye'ye geldi. O günlerde geldiğinde darbeye katılıp bu çatışmalarda ölenler için hainler mezarlığı kuralım diye bir radikal öneri getirip çok tartışılmıştı. Darbe tartışmaları başladığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne giren askerlerin belediyede görevli sivil savunma müdürü tarafından içeriye alındığı ve onlara yemek hazırlandığı ortaya çıktı. Bir kere Kadir Topbaş bu tartışmanın altında ezilmişti. İkincisi Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı darbe girişimiyle bağlantılı olmasa bile Fethullahçı yapılanmanın iş adamları ayağına aktif biri olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Ancak kendisi kısa bir süre cezaevine kaldıktan sonra rapor bile denmeyecek bir raporla tahliye edilmişti. Bu da kamuoyunda çok infial yaratmıştı. Nihayet yargı kararına dönüp Ömer Kavurmacı hakkında tekrar tutuklama kararı vermişti. Bütün bu süreç zaten Kadir Topbaş'ı yıpratmıştı. Kadir Topbaş bir süredir en azından 15 Temmuz'dan bu yana belediyeyi fiilen idare etmeyen bir görüntü veriyordu. Nihayet en son Kadir Topbaş 5 ayrı imar değişikliği paketini geri çevirince Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyeleri ona direnerek bu imar paketini meclisten geçirdiler. Bu Kadir Topbaş'ın fiilen çalışamaz hale gelmesiydi. Buna benzer örnek hatırlarsınız bir önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kararına rağmen parti meclisinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın istediği çizgide hareket etmesiydi. Ve Davutoğlu Başbakan görevini bırakmak zorunda kalmış, yerine Binali Yıldırım gelmişti. Aynı hamlenin, buna benzer bir hamlenin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştiğini görüyoruz. Zannedersem yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen bir dalgayla Kadir Topbaş koltuğunu kaybetmiş oldu. Ama bu dalga burada durmayacak. Bu dalga varlığı ve faaliyetleri tartışmalı diğer AKP'li belediye başkanlarını da vuracak diye tahmin ediyorum. Bunlar arasında biri Bursa Belediye Başkanı, belki diğeri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.
İsmail Bey çok teşekkür ederim.
Sağ olun, kolay gelsin.